Ayrım 15.
13. Bölüm. Amerikan Tütün Ortaklığı'nın İzmir'deki Türk müdürü Suat Eroğlu o pazar akşamı yemeği evinde yedi. Genel olarak karşısına gidip konuşmayı, ileride yüz göz olmalarına yol açacağı düşüncesiyle çok gördüğü, söyleyeceklerini hep karısı aracılığıyla söylettiği lise son sınıftaki oğluna, o akşam Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının sonucunu soracak kadar keyifliydi yemekte. Yemekten sonra kahvesini evde içemeyecek kadar sabırsızdı. Otomobil kapıda bekliyordu. O da bürosunda uykusuz geçirecekti bu geceyi. Fakat geceden yola çıkan ördek avcılarının hevesli havası vardı üstünde. Ava çıkmadan önce uzun uzun çarşıyı pazarı dolaşmış, av elbiselerini, yün kazağını, çoraplarını, su geçirmez botlarını yenilemiş, av çantası çiftesi hazır, fişekleri dolu avcıları andırıyordu. O akşam onu görenlerin kendiliğinden ansayacakları bir benzetmeydi bu. Çünkü o gece bürosunda görülecek tek işi kalmamıştı artık. Piyasanın açılışı ile ilgili hazırlıkları aylardır tezgahlayan oydu. Bölgenin tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu her yıl olduğu gibi yine elindeydi. Hesapları tümüyle bilen, çekip çevirecek, sonuçlandıracak olan yalnız oydu yine. Hatta yalnız Ege'nin değil, daha sonra açılacak olan Marmara, Karadeniz bölgeleri tütün piyasaları da onun Ege'de hazırladığı planlara göre yürütülecekti, her yıl olduğu gibi bu yılda. O günlerde bütün Ege bölgesinin en güçlü adamı kimdir diye 1000 kişiye soracak olsanız, 1000 kişinin vereceği değişik karşılıklar arasında Suat Eroğlu'nun adını verecek bir kişi olsun çıkmazdı herhalde. Örneğin Başbakan Menderes ile önemli bazı bakanlıkların bakanları Egeliydiler. Belki de 1000 kişinin büyük çoğunluğu bu soruyu başbakanın adını vererek karşılardı. Oysaki başbakan bir oy düzeninin getirip piramidin tepesine ittiği adamdı sadece. Piramidin 4 köşe geniş tabanından başlayarak kendisinin bulunduğu uç noktaya gelinceye kadar kat kat yükselerek daralan, kendisine dönük, aç avuçlar, aç ağızlar üzerinde duruyordu. Kendisine oy verenler, oy sağlayanlar, hatta oy sağlamamış olsalar bile sağlamış gibi görünenler, durmadan fiyat artırarak, durmadan tazeledikleri yeni isteklerle ödettiriyorlardı ona bu oyların karşılığını. O kadar ki başbakanlığın daha 2. yılında sinirleri iyice bozulmuştu Menderes'in. Her gittiği yerde kendisinden olur olmaz isteklerde bulunanlara artık işi en kişisel işlerinin yerine getirilmesini isteyecek kadar yüzsüzlüğe dökenlere "Biz bu işe sizlere yardakçılık etmek için mi girdik? Hakkınız olmayan şeyleri nasıl istersiniz?" diye bağırıp çağıracak kadar tutamıyordu kendini. Fakat çok geçmeden öfkesi yatışıyor, çevresini kuşatanlarla iyice uyuşan bir kişiliğe bürünüyor, bir bir yerine getiriyordu bu istekleri. Öğretmenler, kaymakamlar, banka müdürleri, karakol komutanları kış yaz demeden sürüklüyordu oradan oraya. Particilere çalışmadıkları işlerden aylıklar bağlanıyor, aç avuçları, aç ağızları yağlı lokmalarla susturuluyordu. Kısacası daha o yıllarda doymak bilmez oy simsarlarının elinde acınacak bir duruma düşmüştü başbakan. Sorulanların aklına gelecek bir başka isim, savaş yılları içinde Karun kadar zenginleşmiş büyük bir iş adamı olabilirdi İzmir'in. Pamuk, üzüm piyasası elindeydi. Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla. Her gün küçük tüccarlardan birisi iflasa sürükleniyordu onun bu oyunları yüzünden. Fakat eski kökleşmiş firmalara diş geçirecek gücü yoktu henüz. Ona eşit kuvvetler vardı henüz borsada. Soruya karşılık verenler arasında bir iki gazetecinin, bir yazarın adını verenler çıkabilirdi belki. Olsa olsa romantik saymak gerekirdi bu gibileri. Fakat kararlarının etkisi, kesinliği doğru bilinir, değerlendirilirse Ege'nin en kuvvetli adamı, hiçbir gazetede adı geçmeyen, gücünü bilenlerin ise gücünden söz etmemeyi daha doğru buldukları Suat Eroğlu'ydu o yıllarda. Amerikan Tütün Ortaklığı'nın Türk müdürlüğüne getirildiği yıldan beri milyonlarca tütün ekicisinin emeğini değerlendiren oydu. Yolda bir otobüste karşılaşsanız, söz gelişi bir mağazada bir şeyler satın alacağınız sırada sizden önce ya da sizden sonra alışveriş sırasını beklerken görseniz, hiç ilgilenmeyeceğiniz adamlardandı. Hatta ilgilenecek olursanız, elinizde olmadan ne gereği var sanki bu adamın diye aklınızdan geçen adamlardan. Bir sinemada, bir toplantıda yanınızdaki sıraya düşecek olsa ne kadar düşünürseniz düşünün ne iş yaptığını, kim olduğunu kestiremezsiniz. 40 ile 45 yaş arası gösteriyordu. Ortaya yakın kısa boyluydu. Düzgün yüz çizgileri ne dalgalı sık siyah saçlarına, açık yeşil renkli gözlerine rağmen yine de güzel demeyeceğiniz, hatta baktıkça çirkin göreceğiniz bir yüzü vardı. Konuşmaya başlayınca daha da çirkinleşirdi. Sesinden, konuşmasından bir soğukluk yayılırdı çevresine. Konuştuğu kimse gittikçe rahatsız olduğunu, kendini tedirgin duymaya başladığını fark ederdi karşısında. Bir an önce işim bitse de yanından kurtulsam diye geçirirdi aklından. Ortaklığı içinde ise başka bir adam olurdu o. Sabah erken saatte ortaklığın önünde arabasından inince başlardı değişmesi. Şoför ya da ortaklığın kapıcısı otomobilin kapısını açmak için fırlarlar, o dışarıya doğru adımını atarken toplanır, kapıyı tutarak yol verirlerdi ona. Göz kapaklarının üst dudağının küçük bir kımıltısıyla teşekkür ederek yürür geçerdi adamların bu hizmetine. Ortaklığın geniş mermer basamaklarına doğru ilerlerdi, sağına soluna bakmadan. Sonra merdivenleri çıkarken her basamakta gücü sanki daha da artarak çıkardı merdivenleri. Ortaklığa girerken çevresini dört geniş sokağın kuşattığı üç katlı bir ada gibi koca ortaklık yapısının her odasında bir koşuşma başlardı. Odasına girip yerini alınca o koca yapının kalbi vurmaya, işlemeye başlar, onun odasında olduğu anlaşılırdı sanki soluk alıp verişinden. Ta akşam geç saatlerde o çıkıp gittikten sonra yine taştan, kireçten, kum ile kiremit yığınından oluşan ruhsuz ölü bir yere dönerdi ortaklık yapısı. O gece ortaklığın önünde otomobilinden inince her günkü gibi suratsız davranmadı şoförüyle kapıcıya. Şoförüne git yat, sabah 8'de gel dedi. Kapıcının hatırını sordu. Odasında bir süre kimseyi aramadı. Tek emir vermedi. Odasında olduğu anlaşılırdı sanki soluk alıp verişinden. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, İsparta ile Burdur illerini içeren bir haritanın önünde arada bir durdu. Bütün işletme personelinin, merkeze bağlı yakın ilçelerde görevli eksperlerin, telefon başında bekleyen sekreterlerinin, işletmedeki öbür görevlilerin, kendisinden gelecek en küçük sese kulak verdiklerini bile bile iki saate yakın uzattı bu susuşunu. Saat 10'a doğru aranmaya başladı. Yerli firmaların büyük pay sahipleri, yöneticiler, patronlarıydı kendisini arayan. Sekreteri en saygılı sesiyle, ''Kavalalı Üzeri Bey telefonda.'' diyordu. O kısaca mırıldanıyordu. ''Ver.'' Hat bağlanıyordu. ''Beyefendi hayırlı akşamlar.'' ''Teşekkür ederim Üzeri Bey.'' ''Nasılsınız, iyisiniz ya.'' ''Teşekkür ederim.'' Hep buz soğukluğundaydı sesi. Var mı yeni bir şey? Hayır. O halde konuşulduğu gibi. Evet. Biz yarın 8'de giriyoruz piyasaya. Evet. Mesele yok öyleyse, iyi akşamlar. O kadar yormayın kendinizi, dinlenin biraz siz de. Öğüt almasını sevmezdi hiçbir türlü. İyi akşamlar diye karşılıyordu bu sözü. Karşısındakinden önce kapatıyordu telefonu. Böyle 20'yi aşkın yerli firmanın önde gelenleriyle yenilendi arasındaki bu kısa görüşmeler. Saat 10.30'da bir ara, eksperlerin gidip yatmalarını, sabaha erken kalkmak için pek acele etmemelerini söyledi sekreterine. Sabah 8'de ortalıkta olmaları yeterdi. Saat 11'de öbür yabancı ortaklıkların Türk müdürleri hatırını sordular. İyi geceler dilediler. 11.30'da ortaklığın Amerikalı müdürü İngilizceye bildiği 50 sözcüklük Türkçesini de karıştırarak aradı onu. "Ben şimdi geliyorum senin büro," diye tamamladı konuşmasını. Alman kökenli Amerikalı müdür, ortaklığın New York'taki merkeziyle olan ilişkilerini yönetiyordu. Suat Eroğlu ise Türkiye'deki işlerini. İkisinden öbürüyle iyi geçinmek zorunda olan Amerikalı müdürdü kişiliklerinin işte ağır basan değerlerine göre. Amerikalı müdür geldi. Suat Eroğlu işten söz açmayı gerekli görmedi ona. Konuşulacak yeni bir şey yoktu aralarında. Amerikalı müdür de bir şey sormadı. Karşılıklı çay içtiler. Amerikalı müdür iyi akşamlar dileyip gitti. Saat 1'den sonra Taş'la konuşmalarına başladı Suat Eroğlu. Muğla'yı aradı. Muğla'daki baş ekspert telefonunu bekliyordu patronunun. "Buyurun beyefendi, emredin." "Nasılsınız?" "İyiyim çok şükür, duacınızım." "Durum nasıl?" "Bildiğiniz gibi halk sabırsız." "Yani?" "Saat 8'de alıma başlayacaklar." "Aralarında oyun bozanlık eden yok ya." "Hayır. Biz yarın alıma geç başlamak zorundayız." Baş ekspert gecikti karşılık vermekte. "Alıma başlamadan telgrafımı ya da telefonumuzu bekleyin. Nasıl emredersiniz?" "Başka sizin sormak, söylemek istediğiniz?" "Sağ olun. Allah'a ısmarladık, iyi geceler" gibi sözleri gereksiz görerek kapadı telefonu. Öbür il merkezlerinin bahçe eksperleriyle yineledi bu görüşmeleri. O böyle emirler verir, görüşmelerini yürütürken ortaklığın öbür odalarında kendisinden 10-15 yaş daha büyük, ortaklığın kendisinden daha eski görevlileri bir fotoğraf albümünü karıştırır gibi kimliğini, nereden, nasıl çıkıp başlarına geçtiğini ansıyorlardı onun. Yaşlı bir sayman, daha önce çalıştığı bir tütün ortaklığında gece bekçisi olan babasını tanıyordu. Drama göçmeniydi. Akhisar'da tütüncülüğü bırakıp göçmüştü İzmir'e. Çocuklarını okutmak için gece bekçiliğine girmişti. Karısı, çeyiz takımları, danteller, işler, geçimlerine yardımcı olurdu. Suat Eroğlu bu koşullar altında 14 yaşında başlayabildi ortaokula. Topu topu 2 yıl okudu. Ortaokulun 3. yılına geçince okuldan ayrıldı. Şaşmaz bir koku alma duygusu vardı daha o yaştan geleceğiyle ilgili. Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi. İzmir'in 2. 3. sınıf sinemalarında oynayan kovboy gangster filmlerinde dinlediği bütün konuşmaları olduğu gibi kaptı belleğine. Babasının gece bekçisi olduğu yabancı tütün işletmesine küçük bir yazıcı olarak girdi 16 yaşında. Askere gidinceye kadar saymanlıkta çalıştı. Askerlik dönüşü şimdi müdürü olduğu Amerikan ortaklığına girdi İngilizcesinden yararlanarak. Tütün tarlalarında açmıştı gözünü. Domuzunu anlıyordu tütünden. 2 yıl eksper olarak çalıştı. 23 yaşında işinde ilerlemenin bütün yollarını çözümlemişti kafasında. Önce yaratılışının ilerlemesini önleyecek bütün ters yönlerini törpüledi. Acıma, coşku gibi duygulara, dostluk bağlarına dönük bütün eğilimlerini körletti. Yalnız düşünmeye, düşündüklerini kimseye açmadan uygulamaya alıştırdı kendini. Dizlerini aralayıp el attığı balyalarda kokusundan değerlendirmeye başlıyordu gördüğü tütünleri. Eksperliğinin ilk yılında Muğla'nın Yatağan ilçesinde görevlendirilmişti. Eşsizdi ilçenin tütünü. Öbür firmaların kararsız davrandıkları bir saat içinde ilçenin yarı tütününü kapattı. Çok sormamış, çok aramamıştı merkezi. Yetkilerini göze görünmeden kullanmış, kararındaki doğrulukla sonradan dikkati çekmişti baştakilerin. Bu başarı, bölgenin en önemli tütün merkezlerinden birinde Bergama'da görevlendirilmesini sağladı bir yıl sonra. Yine çok sormuyor, çok aramıyordu merkezi. Piyasanın açıldığı gün çok değişik, ekiciyi de öbür firmaları da şaşırtan bir alım yöntemi uyguladı. Ekstralara, öbür firmaların verdiğinden 10 kuruş yüksek fiyat veriyor. Buna karşılık öbür firmalar 6-7 balyada bir balya ıskarta çıkartırken o 5 balyada bir balyayı ıskartaya ayırıyordu. Fakat öyle ki ıskartaya verdiği fiyat da öbür firmaların verdiği fiyattan 10 kuruş yüksekti. Sonuç olarak her parti tütüne verdiği fiyat baş başa geliyordu öbür firmalarla. Fakat iyi tütününe 10 kuruş fazla verilmesinden hoşlanıyordu ekici. Sonuç olarak Bergama'nın 3'te 2 ürününü kapattı o yıl. Sonraki yıllar durmadan yeni oyunlar, yeni yöntemler yarattı piyasada. Bu oyunlarının karşılığını da her zaman koparmasını bildi çalıştığı ortaklıktan. Öyle ki daha 32 yaşındayken merkezde alım müdürüydü firmanın. 35 yaşında iki müdürlükten birine ortaklığın Türk müdürlüğüne getirildi. Çok geçmeden de genişleyen yetkileriyle uyguladığı yeni buluşlarıyla tek söz sahibi adam durumuna geldi tütün piyasalarında. O iş başına geldikten sonra çoğu yerli firmaları tampon duruma düşürmüş, başlangıçta karşılaştığı direnmeyi yıkmak için kolaylıkla yeni tampon firmalar kurulmasını sağlamıştı bölgede. Yaprak işletmesini yerli firmaların üstüne yıkmış, yavaş yavaş gelişen sendikalarla uğraşmak durumunda kalmaktan kurtarmıştı firmasını. Yöntemi basitti. Bir taban fiyatı saptıyordu tütüne. Yerli firmalar o fiyat üzerinden girişiyorlardı alıma. Verdiği fiyata uyan firmalardan daha o gün kilo başına %10-12 bir fark ödeyerek alıyordu işlenmemiş tütünü. Yaprak işletmecilerinin %20'ye kadar çıkartıyordu kazancını. Bu oyun alıcılar arasında dayanışma yaratıyordu kendiliğinden. Piyasada çekişmeyi önlüyordu. Yerli firmalar için sağlam bir yoldu her şeyden önce. Kasalarından para çıkmadan bir günde milyon kazanıyorlardı. Bu kazanç yeterliydi onlara. Örneğin o yıl her koçana koçanı kırdıklarında balya başına 5 lira kapora ödemek durumundaydı alıcılar. 10 balyalık aşağı yukarı 600 kiloluk bir partiye 50 lira ödeyecekler demekti bu. Tütününü ortalama 2 liradan alacak olurlarsa onun saptadığı taban fiyatına göre o kilo başına 25 kuruş fazlasıyla aynı gün 225 kuruştan almak üzere anlaşmıştı yerli alıcılarla. Tüccar aldığı tütünü daha ekiciye tam bedelini ödemeden ona devredecek, böylelikle ekicinin tütününü yetiştirirken geçinmek için en ağır faizlerle borçlandığı kadar parayı birden kazanacaktı her partide. Öbür yabancı firmalar da uymakta yarar görüyorlardı bu anlaşmaya. Ürün hepsini doyuracak kadar boldu her yıl olduğu gibi. Bunun içindir ki sabaha açılacak tütün piyasasında yerli firmalara bırakacaktı alımı. Bölgede hemen hemen her ilçede depolar kiralanması, eksper görevlendirmesi, bir yandan ekiciyi oyalamak, bir yandan da küçük alıcıları göz altında tutmak, denetlemek, ürünün değerini doğru saptamak için aldığı tedbirlerdi onun. Saat 3'ten sonra yine eline geçen İngilizce dergileri karıştırmaya başladı. Hiç uykusu yoktu. Tıpkı avdaymış gibi duyuyordu kendini. O yerini almıştı göl kıyısındaki sazlıkta. Dört yana saldığı cins tazılarını havalandırarak önüne doğru süreceği sürülerin uçuşlarını gözlüyordu. Ona düşen oturduğu yerden doğrulup ateşlemekti tüfeğini, o kadar. Çok değil 3-4 saat daha diye geçiriyordu arada bir saatine baktıkça aklından.